Ayrım 20, Kızım için Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 273. 20. Bölüm. 1,5 saat sonra Didi, sil baştan başlamamız gerekecek diyordu. Tessa'yı mahkeme binasındaki Suffolk Şerif Bürosu'na teslim etmişlerdi. Bölge savcısı iddianameyi okuyacaktı. Tessa'nın avukatı savunmasını yapacak ve Leonie için tahliye talep edecekti. Tessa, Leonie'nin kefaletle serbest kalabilmesi için gerekli tüm deliller toplanana kadar mahkeme Leonie'yi hapishaneye gönderme hakkına sahipti. Bu durumda Tessa, Leonie'yi serbest bırakılacak ya da Suffolk ilçe hapishanesine sevk edilecekti. Savcının Tessa'nın yurt dışına kaçma ihtimali olduğunu ve kefalet talep etmediğini beyan edeceği de göz önüne alınırsa, Didi ve Bobby burada konuşurlarken Tessa'nın çoktan kadın tutuk evinin yolunu tutmuş olma ihtimali hayli yüksekti. Ama bu halen var olan problemleri çözmüyordu. Didi, Boston Polis Teşkilatı'nda yeniden bir araya topladığı özel ekibine, "Biz olayın zaman örüntüsünü Tessa'nın polise verdiği ilk ifade doğrultusunda hazırladık," diyordu. Onun verdiği ifadeyle Brian Darby'nin pazar sabahı yaşanılan bir arbedenin ardından vurulup öldürüldüğünü sanıyorduk. Adli tıp uzmanımıza göre ise Darby'nin cesedi pazar sabahından önce dondurulmuştu ve ancak o sabah Tessa'nın yıldızlara taş çıkartacak performansı için çözülmüştü. Ön sırada oturan Phil, "Ben cesedin ne kadar süre donmuş halde kaldığını tespit edebildi mi?" diye sordu. Didi bu soruyu cevaplama işini otopsiye doktorla birlikte giren ekibin üçüncü elemanı Neil'a bırakmıştı. Neil odadakilere muhtemelen 24 saatten daha az bir süre demişti. Ben kol ve bacak etlerindeki donmayla birlikte hücresel deformasyon tespit ettiyse de iç organlarda herhangi bir donmaya rastlamadı. Bu da cesedin kara gömüldüğü halde tüm bedenin donmasına izin verecek kadar orada bırakılmadığı anlamına gelir. Bacaklar, yüz, parmaklar, ayaklar, evet hepsi donmuştu ama bedenin üst ve iç kısmı hayır. Yani ceset büyük ihtimalle 12 ila 24 saat arasında karla kaplıydı. Yalnız ben bu konuda yalnızca tahminde bulunabiliyor. Çünkü zaman örüntüsü oda sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Cesedin oda sıcaklığına dönebilmesi için de birkaç saatin geçmesi gerekir. Altını çizerek söylüyorum ki ben bu konuda sadece tahminde bulunabiliyor ve tahminine göre Brian Darby ya cuma gecesi ya da cumartesi sabah öldürülmüş. Didi dikkatleri yeniden üzerine çekerek, "Yani," dedi, "bu durumda komşular, arkadaşlar ve aileyle yeniden konuşmak durumunda kalacağız. Bakalım Brian Darby'yi en son kim görmüş ya da onunla konuşmuş. Bu durumda cuma gecesi ya da cumartesi sabahına odaklanıyoruz, öyle mi?" Bir diğer dedektif Jake Owens lafa girerek, "Darby cuma akşamı bir telefon görüşmesi yapmış," dedi. "Dün telefon kayıtlarını incelerken fark ettim."
"Uzun bir görüşme mi, sohbet gibi mi?"
8-9 dakika kadar. Belli ki amaç sadece bir mesajı iletip kapatmak değilmiş. Numaranın takibini yapacağım ve konuştuğu kişiyle de görüşeceğim.
Didi, konuşan her kimse Brian ile konuştuğundan emin ol," dedi sertçe. "Arayan pekala Brian'ın telefonunu kullanan Tessa da olabilir."
"Anlamıyorum," dedi Phil.
Phil yaptığı araştırmalar sonucunda bu davanın altında yatan tüm detayları orada bulunan herkesten çok daha iyi biliyordu.
Tessa'nın kocasını öldürüp sonra da cesedi dondurduğunu düşünüyoruz ve son olarak da pazar günü bir senaryoyla karşımıza dikildiğini. "Peki ama bunu neden yapıyor?"
Didi omuzlarını silkti. "Ne ilginçtir ki bunu bize açıklamaya hiç niyeti yok."
Duvara yaslı duran Bobby oturduğu yerden, "Zaman kazanmak için," dedi. "Başka bir sebebi olamaz. Zaman kazanmaya çalışıyordu."
"Ne için?" diye sordu Phil.
"Büyük ihtimalle kızının hakkından gelmek için." Bu cümleyle odadaki herkes bir an için buz kesmişti. Didi gözlerini öfkeyle dikti Bobby'ye. Bu tahminden hiç hoşlanmadığı açıktı. Evet, belki bu tavır biraz anlaşılabilirdi. Bobby, Didi'nin hamile olduğunu bir cinayet soruşturması sırasında bir şüpheliden öğrenmişti. Belki demode bir tavırdı ama Bobby'nin bu durumdan canı sıkıldığı ve bu yüzden mızmızlandığı ortadaydı. Phil endişeli bir sesle, "Sence kızına zarar vermiş olabilir mi?" diye sordu. Phil'in de evde kendisini bekleyen 4 çocuğu vardı. Bobby, komşulardan biri cumartesi öğleden sonra Brian'ın arabasının evden ayrıldığını görmüş. İlk etapta arabayı sürenin Brian olduğunu düşünmüştük.
Laboratuvar bulgularına göre bagajda bir cesedin varlığına rastlanıldığından Brian'ın üvey kızını öldürdüğünü ve sonra da cesetten kurtulmaya çalıştığını varsaymıştık. Ama bilmediğimiz bir şey vardı ki o da Brian'ın cumartesi günü çoktan ölmüş olduğuydu. Bu da cesedi götürenin o olmadığı anlamına gelir. Dee Dee dudaklarını gerip Bobby'yi başıyla onayladı. Bu durumda Tessa Leone'nin tüm aileyi öldürme ihtimali üzerinde durmalıyız. Sophie'nin cuma günü okulda olduğunu varsayarsak, tahminimce ya cuma gecesi Tessa devriyeye çıkmadan ya da cumartesi sabahı Tessa devriyeden döndükten sonra evde korkunç şeyler yaşandı. Sophie'nin cesedi gizli bir yere götürülüp atılırken Brian'ın cesedi garajda kara gömüldü. Tessa cumartesi gecesi de devriyeye çıktı ve pazar sabahı da şovunu gerçekleştirdi.
Kusursuzca sahne aldı diye mırıldandı Phil. Sanki kocası kızına zarar vermiş gibi oynadı. Sonra Brian'la kavga edip nefsi müdafaa sonucu eşini öldürmüş gibi davrandı. Dee Dee de Bobby de başlarını evet anlamında salladılar.
Arka sırada oturan Neil, peki ya yüzündeki darp izleri diye sordu. Cumartesi gecesi beyin sarsıntısı ve çatlak bir kemikle devriyeye çıkmış olması imkansız. Dün ayakta bile duramazken o gece motorlu taşıt sürmüş olması mümkün değil.
Dee Dee Neil'a katılarak doğru tespit dedi. Dee Dee üzerine zaman çizelgesini yazdı, beyaz tahtanın önüne gitti. Yazdığı olaylara bir yenisini daha ekledi. Tessa Leone'nin yaraları, pazar sabahı. Eski bir acil tıp teknisyeni ve şimdi de ekibin tıbbi uzmanı olan Neil'a dönüp yüzündeki darp izleri yeni olmalı. Doktorlar bunu doğrulayabilirler mi diye sordu.
Yüzündeki ezikler için zor diye yanıtladı Neil. Herkesin iyileşme süreci farklıdır ama yüzünün durumuna bakılırsa çok taze oldukları söylenebilir.
Kafasına bu kadar sert darbeler aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hareket edebilmesi zor bir ihtimal.
Başka bir polis peki onu kim dövmüş olabilir diye sordu.
Suç ortağı diye mırıldandı Phil.
Dee Dee onu başıyla onayladı. Zaman çizelgemizde düzeltmeler yapacağımız gibi bu yeni bilgiyle dosyanın alanını da genişletmemiz gerekecek. Eğer Tessa'yı darbeden Brian Darby değilse kim ve bunu neden yaptı?
Sevgilisi dedi Bobby usulca. En mantıklı açıklama bu olur. Tessa Leone kocasını ve kızını hangi sebeple öldürmüş olabilir? Bunu yaptı çünkü artık onlarla yaşamak istemiyordu. Peki bunu neden istemiyordu? Çünkü hayatında başka biri vardı.
Dee Dee bununla ilgili kulağına bir şey mi geldi diye sordu. Merkezde dönen söylentiler gibi.
Bobby başını iki yana salladı. Çevrem o kadar geniş değil dedi. Ben bir dedektifim, sıradan bir polis memuru değil. Belki de bu konuyu yüzbaşıyla görüşmemiz gerek.
Öğleden sonraki ilk işimiz o olacak diye yanıtladı Dee Dee.
Phil araya girerek söylemem gereken bir şey daha var dedi. Bu teori Darby'nin patronu Scott Hale'ın söyledikleriyle de fazlasıyla örtüşüyor. Adam Brian Darby'nin öyle biri olmadığına dair yeminler etti. Dediğine göre denizde çalışan mürettebat hep bir parça gergin oluyormuş. İnsanlar uçsuz bucaksız denizde 7 gün 24 saat bir çalışma programının yanı sıra aile özlemi yaşarlar ve çok stresli günler geçirirlermiş. Darby de bir mühendis olarak geminin tüm teknik sorunlarıyla ilgilenmek durumundaymış. Akaryakıta sızan su, yanan elektrik sistemleri, kumanda panelinde meydana gelen aksaklıklar gibi pek çok sorun. Ama yine de Hale Darby'nin bir günden bir güne sakinliğini kaybettiğini görmemiş. Hatta aksine sorun ne kadar büyük olursa Darby'nin çözüm bulmak için keyfi o kadar yerinde olurmuş. Hale öyle birinin kesinlikle evine döndüğünde eşine şiddet uygulayabileceğine inanmadığını söyledi.
Demek ki Darby örnek bir çalışanmış.
Gemideki herkesin en çok sevdiği mühendis oymuş. Anlaşılan o ki gemideki kayıt odasında Guitar Hero grubunda da aktif rol alıyormuş.
Dee Dee derin bir nefes verip kollarını göğsünde birbirine kavuşturdu. Bobby'nin doğrudan gözlerinin içine bakmadan ama ona dönerek spor salonunda neler bulabildin diye sordu.
Brian son 9 ayını vücudunu geliştirmek için sıkı bir diyet ve çalışma yaparak geçirmiş. Özel spor hocasının dediğine göre Brian kesinlikle steroid kullanmamış. Vücudunun bu hale gelmesindeki tek etken alın teriymiş. Brian'ın karısından hep iyi bir şekilde bahsettiğini duymuş ama ona göre polis bir kadınla evli olmanın zorluklarını da yaşıyormuş. Ah, bir de denizden döndüğü son 3 haftadır canını sıkan bir şeylerin olduğunu fark etmiş. Ama bu konuda onunla hiç konuşmamış.
Canını sıkan bir şey derken ne kastediyorsun?
Özel hocasının dediğine göre daha karamsar ve sinirliymiş. Hoca birkaç kez evde sorun yaşanabilir düşüncesiyle soru sorduysa da Brian sessiz kalmayı tercih etmiş. Ne olursa olsun bu ona garip bir hal veriyor. Anlaşılan o ki bazı sporcular orada hocalarına zaman zaman bülbül gibi şakıyabiliyor. Derdin varsa git salona, dertlerinden kurtul.
Bu dediğinin çok hoşuna gitti. Yani Darby'nin kafasının meşgul olduğu kesindi ama bu konuda hiç konuşmadı.
Neil arka sıradan belki de karısının başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenmiştir dedi. Geri döndüğünde canı sıkkınmış diyorsunuz. Neden olmasın? Bu adam karısını tam 60 gün bir başına bıraktı.
Phil de konuşmaya katılarak gemide mürettebat için bir müzik kayıt odası olduğu gibi bir de bilgisayar odası var dedi.
Şimdi yetkililerden Brian'ın e-posta adresine gelen ve de gönderilen tüm iletileri incelemesini istedim. Belki orada bir şeyler bulabiliriz.
Dee Dee derin düşüncelere dalarak demek Tessa'nın başka bir ilişkisi vardı ve kocasından kurtulmak istiyordu dedi.
Peki ama neden onu boşamak yerine öldürdü?
Memurlardan biri hayat sigortası dedi.
Bir başkası belki de tek çıkar yol oydu dedi. Belki de kocası onu boşamayacağını söylemişti.
Belki de Brian'ın elinde Tessa'yı yaptığına pişman edecek bir koz vardı. Ve eğer Tessa onu boşayacak olursa o kozu oynamakla tehdit etmişti Tessa'yı.
Dee Dee söylenen her şeyi tahtaya not etti. En çok ilgisini çeken bölüm 3. sütun olmuştu.
Tessa kendi ifadesinde alkolik olduğunu ve ilk cinayetini henüz 16 yaşındayken işlediğini anlatmıştı. Tüm bunları itiraf ettikten sonra Tessa'yı asıl gerçeği itiraf etmekten alıkoyan neydi?
Dee Dee yeniden önündeki gruba döndü. Pekala bunların hepsini kabul ettik diyelim. Ama Tessa kızını neden öldürdü? Brian sonuç olarak bir üvey babaydı. Çocuk sahibi olmak konusunda kötü diye onu kimse suçlayamazdı. Kaldı ki evliliği bitirmek gibi bir seçenek varken Tessa ne diye kızını öldürdü?
Bu kez odadaki sessizlik daha ağırdı. Onca kişi içinde konuşmaya ilk cesaret eden Phil oldu.
Çünkü sevgilisi çocuk istemiyordu. Zaten hep böyle olmaz mı? Diane Downs dosyasını hatırlasanıza ve daha nicelerini. Kadınlar çocukları ayaklarına bağ olmaya başlayınca onlardan kurtulmak için gözlerini kırpmadan öldürüyorlar. Tessa da yeni bir hayata başlamak istiyordu. Sophie bu hayatın bir parçası olamazdı. Bu yüzden de ölmeliydi.
Hiç kimse ağzını açıp da bir şey söyleyememişti. Bobby sızlanarak sevgilisini bulmamız gerek dedi. Dee Dee ise derin bir nefesle Sophie'nin cesedini bulmamız gerek dedi. Tessa Leonie'nin neler yapabileceğini kesin olarak ortaya koymalıyız.
Dee Dee elindeki tahta kalemini masaya bıraktı ve tahtaya baktı.
Pekala çocuklar, şimdi çıkarımlarımıza bir bakalım. Tessa Leonie çok büyük bir ihtimalle cuma gecesi ya da cumartesi sabahı eşini ve çocuğunu öldürdü. Kocasının cesedini garajda kürediği karla dondurdu. Cumartesi öğleden sonra da kızının cesedinden kurtuldu. Sonra devriyeye çıktı. Bu sırada muhtemelen kocasını oda sıcaklığına gelmesi için yeniden mutfağa taşımıştı. Eve döndüğünde sevgilisinden feci bir dayak yedi. Sonrasında da polis arkadaşlarına haber verdi. Hikayemiz bu. Ama bizim hikayeden çok gerçeklere ihtiyacımız var. Tessa ile sevgilisi arasında yapılmış e-posta alışverişi ve telefon mesajları görmek istiyorum. Tessa'nın dışarı buz taşıdığını ya da dışarıdan kar kürediğini gören bir komşu istiyorum. Brian Darby'nin beyaz Denali'sinin o cumartesi öğleden sonra tam olarak nereye gittiğini bilmek istiyorum. Sophie'nin cesedini bulun bana ve eğer tüm bu tahminlerimiz doğruysa o Tessa Leonie denen kadının müebbet hapsini istiyorum. Şimdi sorusu olan var mı?
Phil ayağa kalkarken acil kayıp ilanı devam edecek mi diye sordu.
Sophie Leonie'yi öyle ya da böyle buluncaya kadar devam edecek.
Ekip Dee Dee'nin ne demek istediğini anlamıştı. Çocuk sağ bulunana ya da ölmüşse cesedi bulunana kadar kayıp çalışmaları devam edecekti. Dedektifler teker teker odadan çıktılar. Geride kalanlar sadece Dee Dee ve Bobby olmuştu. Yaslandığı duvardan uzaklaşarak kapıya ilk yönelen Bobby oldu.
''Bobby!''
Dee Dee'nin sesi öyle kararsız çıkmıştı ki Bobby dönmek zorunda kaldı. Daha Alex'e bile söylemedim dedi. Tamam mı? Alex'in bile haberi yok henüz.
Neden yok?
Çünkü, Didi omuzlarını silkti. Çünkü.
Bu bebeği doğuracak mısın?
Didi'nin kocaman açılmış gözlerini açık kapıya çevirmesiyle Bobby ne yapacağını anlayarak kapıyı kapattı. Şimdi anladın mı ne diye bunu kimseye söylemediğimi diye bağırdı. Kesinlikle bu tür konuşmalar yapmak istemeyişimdi sebebim.
Bobby tek kelime etmeden gözlerini Didi'ye dikip bekledi. Didi ellerinden birini karnının alt tarafına yerleştirmişti. Gözünden hiçbir şeyi kaçırmayan Bobby nasıl olmuştu da bunu fark edememişti. Didi'nin sanki onu koruyormuşçasına her seferinde belini ya da karnını ellemesini nasıl da buna yoramamıştı.
Bobby kendini bir aptal gibi hissederek aslında bu soruyu hiç sormamış olması gerektiğini ancak şimdi anlıyordu. Bunu Didi'nin duruşundan çıkarmak bile mümkündü. Bebeği doğuracaktı. Zaten onu bu kadar dehşete düşüren de buydu. Çavuş Didi Warren anne olacaktı.
Her şey yoluna girecek dedi Bobby.
Ah tanrım.
Didi, sen yapmak istediğin her işte hep en mükemmelini yaptın. Neden bunda da aynısı olmasın?
Didi gözlerini daha çok açarak ah tanrım dedi bir kez daha.
Sana bir şeyler getirmemi ister misin? Su, kraker, zencefilli sakız. Annabel hamileyken resmen onlarla yatıp kalkıyordu. Midesini bastırdığını söylüyordu.
Zencefilli sakız mı? Didi bir an duraksadı. Artık daha az kızgın görünüyordu. Konu ilgisini çekmiş olmalıydı. Sahi mi?
Bobby gülümseyerek şu an en doğru şeymiş gibi görünen şeyi yaparak Didi'nin yanına gidip ona sarıldı ve kulağına tebrikler diye fısıldadı. Ciddiyim Didi, hayatının en güzel anına hoş geldin.
Öyle mi diyorsun?
Didi nemli gözleri ve her ikisini de şaşırtan bir hareketle Bobby'ye sarıldı.
Teşekkürler Bobby.
Bobby Didi'nin omzunu hafifçe vururken Didi de başını onun göğsüne yaslamıştı. Sonraki an ikisi de doğrulmuş, bakışlarını beyaz tahtaya çevirip çoktan işlerinin başına dönmüşlerdi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 284.